Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım.
Bu hafta son dönemde gündemden bir hayli uzaklaştığımı fark ettim. Güncelleme yapmak için sizin de çok sevdiğiniz iki konuğumu ağırlamaya karar verdim. Merhaba, tekrar hoş geldiniz.
Merhaba arkadaşlar, ben Kobra 1.
Ben Kobra 2.
Biz genelde gündemi zehirlemeye
ve hak edeni sokmaya geliyoruz. Galiba yine aynı sebepten geldik.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Bomba gibi İsveç konsolosluğunun yolunu gözlüyoruz diyormuş.
Maalesef son dönemde konsolosluklar haber alma birimlerine dönüştüler. Bu hafta sizinle konuşmak istediğim konu devletin LGBT'yi bireylerle ilgili nasıl bir sorunu olduğu olacak. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmama gerekçelerinden biri olarak LGBT'yi bireyler gösteriliyor. Aynı zamanda aile yasasını oluştururken de bu maddenin altı düzenli olarak çiziliyor. Sizce devletin ve kurumlarının yapmaya çalıştığı şey ne? Neden bu konuyla ilgili düzenli olarak aba altından sopa gösteriyorlar?
İktidarın bu zamana kadar en başarılı yaptığı şey karşı tarafı, rakibini marjinalize etmek, ötekileştirmek, işte uçta göstermek, radikal göstermek ve bunun üzerinden yürümek oldu. Artık bu kozları bitti açıkçası. Ellerinde kart bitti oynayacak. Son kart LGBT kaldı. Şimdi LGBT üzerinden marjinalleştirmeye çalışıyorlar bence muhalefeti. Ve bu böyle, ama bir yandan bunu yapmaya çalışırken muhalefet de marjinalleşmeyelim, bu oyuna gelmeyelim içinde tırnak altında
sustuğu için
yani korkunç bir hal aldı ortalık. Yani böyle şey gibi, sıcak tencere gibi, kimse tutmak istemiyor LGBT konusunda. Tutan eline yapışacak gibi davranıyorlar yani.
Zaten hayali düşmanlar yaratmayı çok seviyor Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz. Son dönemdeki hayali düşmanlarımız da LGBT bireyler aslında. Ve ne yaptıkları, ne oldukları konusunda herhangi bir fikri olduğunu da düşünmüyorum. Bunu daha önce bölümlerimizde de konuşmuştuk. LGBT deyince akıllarına ne geliyor? Büyük bir soru işareti hala bence.
Yani bir terör örgütü gibi davranıyorlar. Bir böyle dış istihbarat odaklı bir, efendime söyleyeyim, toplum mühendisliği projesi gibi davranıyorlar. İşte yok sayıyorlar, lezbiyen mezbiyen bir şey diyorlar. Biz bir bölümümüzde şey yapmıştık, sormuştuk. Gerçekten merak ediyoruz, ne geliyor akıllarına LGBT deyince. Yani Süleyman Soylu'nun bir mitinginde gökkuşağı şemsiyeli birisinin yağmur yağarken, bir de böyle bayağı yaşlı başlı bir amca, yani onun ne olduğu farkında bile değil, gidip şemsiyesini kapattırdılar yani. Hani neden korkuyorsunuz bu kadar? Ne geliyor aklınıza? Nasıl bir şey canlanıyor gözünüze LGBT deyince yani?
Yok bir cevap yok ama tabii ki.
Tabii cevapsız yani. Sorular.
Tam olarak.
Acaba kendi bilinçaltlarından korkuyor olabilirler mi? Siz ne dersiniz?
Yani LGBT bireyler arasında şöyle bir deyim vardır. Homofobikse gaydir diye. Yani o biraz şey gibi, bendeki anlaşılır mı acaba korkusundan geliyor aslında o homofobinin temeli çoğu zaman. Yani ben bunu herkesin rahat yaşamasını, rahat söylemesini, rahat konuşmasına izin verirsem ya benimkini de anlarlarsa gibi bir temele dayanıyor çoğunlukla ne yazık ki. Dediğiniz şey de oraya çıkıyor yani. Bir yerde belki de kendilerinin de özgürleşmesinden korkuyorlar, konuşulmasından, duyulmasından.
Yani ben bu hükümetin LGBT meselesinin halkta bir karşılığı olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Gerçekten insanların umurunda değil. Kim neymiş, kim LGBT'ymiş, kim değilmiş. Millet akşam nasıl ekmek alsak diye düşünüyor diye düşünüyorum. Zaten millet akşam neden ekmek alsak diye düşünmesin için yapılan açıklamalar bunlar. Ama hiç kimse de bu oltalara takılmıyor. Üstelik ellerindeki köşe yazarlarının inanılmaz desteği falan da var bu konuya.
Bir yandan hoştur ki LGBT bireyler de çok takılmıyor buna.
Hiç yani böyle büyük aile yürüyüşü yaptılar mesela. Burada dalga geçtik.
Dalga geçtik yani, ateş olsalar ne kadar yer yakarlar dedik.
5000 kişinin çılgın bir fantazisi yani, başka hiçbir şey değil.
Başka hiçbir şey değil yani, Tuğçe Kazaz önderliğinde bir hareketten yani. Zaten ne beklenebilir hani, çıkıp konuşma yapıp Müslümanları cihata davet ettiği bir etkinlikti Tuğçe Kazaz'ın. Sanki böyle seçimden sonra biri parmağını şıklatacak ve her şey güllük gülistanlık olacak gibi bir beklenti içinde insanlar. Herkes öyle bir sessizlikte, öyle bir dayanma gücü ruh evet. hali içinde yani çok garip bir şekilde. Ama böyle olmayacak ne yazık. Yani iktidar değişse de değişmese de bir günde çözülmeyecek hiçbir şey. Bunlar konuşulacak, tartışılacak. Bu zamana kadar bastırdığımız, konuşmaya ertelediğimiz her şey bir anda böyle...
Uf diye gitmeyecek.
Evet yani yayından fırlamış ok gibi aslında hedeflerine yönelecek ve aslında çok daha sancılı, zor suların durulması için bulanacağı bir dönem geçireceğiz gibi geliyor bana bir yandan da.
Bana da elimizde dev bir balon var ve onun sonuna kadar şişirmişiz ve patlamak üzere, ne zaman patlayacağı da hiç belli değil, korkuyla bekliyormuşuz gibi geliyor.
Valla inşallah dolardır. Şöyle bol bol bir balon dolusu dolar yağsa üstümüze hiç hayır demeyiz yani.
O başka bölgelerin iklimi. Buranın değil.
Asıl sorun şu sanırım. Biliyorsunuz biz bir memeli türüyüz ve memelilerin pek çoğunda farklı cinsel yönelimler var. Bu yüzden de atanmış cinsiyetimiz dışında da bir cinsel tercihimiz olabilir ve bu çok normal. Acaba siyasetçi olunca bunu unutuyorlar mı?
Evet, siyasetçiler aslında önce insan olduklarını sonra da hayvan olduklarını unutuyorlar gibi. Bu konuda çok haklısınız. Yani aslında insan dediğiniz olguya ne kadar primitif, ne kadar ilkel bakarsanız o kadar daha böyle sevilebilir ve anlaşılabilir hale alıyor. Yani hepimiz memeliyiz sizin de dediğiniz gibi. Yani memeli hayvanlarız. İşte bir aslan 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir hayat yaşıyorsa biz de o öyle yaşıyoruz. Yani içgüdülerimiz en azından onu emrediyor. Veya işte bir atıyorum maymun dediğiniz gibi bir işte benim evdeki kediler mesela 3 kız kardeşler ve yani birbirlerine yaptıklarını anlatsam Game of Thrones'un senaristlerinin dudakları uçuklar yani anlatabiliyor muyum? Ne yapayım şimdi hayvanları ahlaksızlar diye birbirlerinden mi ayırayım? Dönemlerinin geçmesini ve kısırlaştırmayı bekliyorum ben de hani böyle gerçekten insana insan olarak işte çocuğa çocuk olarak hani erkek çocuk kız çocuk değil de çocuk olarak insana insan olarak daha da aslında bir adım ötesi hayvan olarak yaklaştığın zaman her şey çok daha aslında güzelleşiyor dediğim gibi.
Daha basit oluyor.
Daha basit oluyor.
Karmaşa ortadan kalkıyor.
Karmaşa ortadan kalkıyor. Biraz daha davranışlarını anlamaya başlıyorsun. İçgüdülerini anlıyorsun. Ve dediğiniz gibi bu şey yani iki kişinin bir yatak odasında veya bir yerde yaptıkları, kendi aralarında paylaştıkları bir şey. Ya size ne? Yani size ne ya? Zorla seni kolundan tutup götürmüyorlar sonraya. Sana ne arkadaşım, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Sen işte sevgili Kobra 2'cimizin de dediği gibi ekmek kaç para onunla alakadar olsana. Sen doğalgaz faturaları insanlara ne kadar geliyorlar. Asgari ücreti yıl içinde 2 kere 3 kere zam gelmesinden konuşuyoruz. Yani ne demek bu? Yok efendim LGBT. Yok bıçaklı şemsiye, yok LGBT terör örgütü bilmem ne.
Yok Gülşen falan.
Falan yani. Yok o OnlyFans açan hanımefendi.
Artık herkes öteki değil mi zaten?
Evet.
Öteki olan LGBT bireyler değil artık. Hepimiz. AK Parti'ye oy vermeyen herkes.
Herkes.
Ki bana kalırsa AK Parti'ye oy verenlerin de içinde ötekiler var. Onlar da yani tamamıyla bir kabul gördüklerini düşünmüyorum.
Ve eğer bir ötekiyseniz her an terörist ilan edilebilirseniz çok dikkatli olmanız lazım.
Hazırlıklı olun. Terör çantası oluşturun evinizde.
Bir silivri çantası olsun. Kapınızın arkasında her an kolunuza takıp gitmek mecburiyetinde kalabilirsiniz yani.
Bizim çantalar hazır kapı kenarında.
Hatta YouTube'a geçersek video çekeceğiz Silivri çantamda ne var diye. İlk videomuz hazır.
Rica edeceğiz avukatlarımızdan bize bir dubleks oda ayarlayacaklar diye umuyorum.
Valla ben KYK yurdumda kaldım bence Silivri'de de zorlanmam gibi.
Bence de. Bize bir mikrofon bir bilgisayar tamam orada da işimizi görürüz.
Umarım sizi dinlemeye ve tabii görmeye devam ederiz. Yani oraya gitmenizin çok keyifli olacağını yine de düşünmüyorum ben.
Görüşe gelirsiniz.
Toplu görüş partileri yapıyormuşuz değil mi?
Etkinlik güzel.
Metinlice Barbaros sen ben de. Muhteşem bir ekip olmaz mı?
Muhteşem, muhteşem.
Türk televizyonları şokta. Aydın'dan düşünsün diyormuşum da Aydın'dan düşünecek çok şey var.
Çok. Demir Ören düşünsün. Onun daha çok şeyi
var. Onun daha çok şeyi vardı. Haldeyiz. Her şey o kadar trajikomik oldu ki gülmek dışında yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Üstümüze başımıza benzin döküp kendimizi yakacağız ya da güleceğiz. Ortası yok yani.
Ya kesinlikle katılıyorum. Şu an yaşadıklarımız hiç normal değil. Hatta bence fazla ortaçağ kokuyor ki bunu bölümlerimde de sık sık belirtiyorum.
Aslında bu çok söyleniyor yani. Orta Doğu kendi Rönesansını, işte İslamiyet kendi reformunu mu yaşıyor bu dönemde, bu süreçte diye. Bu sadece Türkiye için geçerli de değil. İran'da başlayan hareketler aynı şekilde, işte Suriye'deki iç savaş ve Arap Baharı diye böyle bize bir bahar gibi anlatılıp sonu kara kışla biten bir süreç falan. Gerçekten çok sancılı zamanlardan geçiyoruz ve bu sancıların üstüne bir şey doğmazsa artık daha fazla sancı, yani daha fazla sancı çekecek canı kalmadı bu toplumun gibi. Yani çünkü bizim hatırladığımız en azından geçtiğimiz 20 yılda Gezi Parkı yaşandı. Onun öncesinde Cumhuriyet mitingleri yaşandı. Yani aslında sancılı dönemler geçirdik, unutuyoruz bunları. Ama bu sancıların sonunda hiçbir şey doğmadı artık. En sancılı halimizdeyiz. Eğer bir netice çıkmazsa buradan.
Yani aslında tabii hepsi böyle o 20 yıl dedin ya, gerçekten o 20 yılın neticesinde kimlik siyasetinin getirdiği her şeyi yaşıyoruz aslında şu anda. Ve bunu bırakıp artık biraz daha...
Yani biraz daha ortodoks bir demokrasiye geçersek sanki her şey çok daha kolay
daha
olacakmış gibi.
Daha mutlu olacakmışız gibi. Yaranılmıyor bize çünkü o yüzden.
Evet, evet.
İlerisini denedik. Çok ileri geldi. Bir iki adım geri.
Yani artık arkasından bakıp el sallıyoruz.
Dünyada baskıcı rejimlerin egemen olduğu dönemlerde, ki bu durumu Katolikler farklı dönemlerde yaşamışlar. Aklıma gelen ilk örneklerden biri sadizmin önderi de kabul edilen Sartre. Ya da insanların dünyanın sonunun geldiğine inandığı dönemlerde, ki yakın geçmişte doğa olaylarını ve Türkiye'de yaşananları ve Covid'i düşünürsek buna çok uygun bir zamandan geçiyoruz gibi. Tam da Decameron'un bahsettiği bir dünyada varız sanki. İnsanlar daha saldırgan, daha cinsel fantezilerini açığa çıkaran, aynı zamanda hayvani yanını açığa çıkaran birine dönüşüyor. İnsani özelliklerini kaybediyor büyük oranda.
Ve bütün bunlar yaşanırken de, şimdi bunu çok politik bir korrektif ifade etmeye çalışacağım. İmam çıkıp cennette hiç ereksiyonlarını kaybetmeyecekleri, efendim söyleyeyim bala macuna, mavi haplara ihtiyaç duymayacakları, eşlerine bu gece başım ağrıyor deyip mahcup olmayacakları bir hayat yaşayacaklarından bahsediyor mesela. Yani hani tamam, öbür tarafı yani böyle cinsellik üzerinden bir sapkınlık tanımı yapıyorsun ama bir anda bunlar yaşanıyor. Veya bir anda yani Adnan Oktar gibi bir gerçek yaşadı bu ülke yıllardır. Yani şimdi Adnan Oktar işte düşünüyor, kötü oldu, yoksa bu zamana tabii kadar televizyonları vardı, onları vardı, bunları vardı. Yani şimdi bunları böyle LGBT'yi işte cinsellik üzerinden sapkınlık noktasına oturtup bir yandan da bunları böyle göz ardı etmek çok çok acayip yani. Halbuki ben hiç duymadım bu zamana kadar işte böyle abuk subuk cinsel tarikatlara katılmış LGBT bireyler olsun veya cennette kendine 50-60 tane partner isteyip hiç ereksiyonunu kaybetmediği, hayatların hayallerini kurduğu falan. Duymadım bugüne kadar
ben
yani.
Ben de duymadım. Gerçekten duymadım. Duymam gibi de gözüküyor bu arada. Yani önümüzdeki bir 50 yıl daha duymayız böyle bir şey muhtemelen.
Aynılarını imam hatiplerde görüyoruz. İşte deist ve ateist oranları gitti. Her geçen gün artıyor imam hatip liselerinde. Neden? Çünkü işte dediğiniz gibi bir baskı oldukça oradan farklı bir şey çıkıyor. Yani bu gerek kimi yerde cinsel yerden çıkıyor, kimi yerde işte sanatla, sinemayla.
Kurak Günleri izledik aslında son günlerde, bu konularla da ilgili birazcık bence.
Bahsedelim mi diyorsun?
Korku sinemasının nadide örneği.
Ben çok bunaldım vallahi izlerken onu. Yani bir de ben hukukçu da olduğum için karakterle de böyle ayrı bir empati kurdum. Ve o böyle o savcının küçücük bir şey işte, yani havaya ateş etmeyin abi, meskun halde bu yapılmaz gibi bir şeyi bile anlatamıyor olması hali, o insanların ayaklanması, bir savcıyı linç edecek cesareti ve densizliği göstermesi tüyler ürperticiydi gerçekten.
Aslında esas söylemek istediğim şey bir LGBT filmi olarak falan.
Yani LGBT temalı ya da LGBT merkezli bir film diyemeyin. Çünkü o karakterlerin LGBT olduğuna tam emin değil, %100 emin değiliz.
Değil.
Yani.
Değiliz. Kültür Bakanlığı emin olmuş ama.
Tabii. Kültür Bakanlığı izleyici demiş ki bunlar ne böyle?
Kültür Bakanlığı da okuyunca senaryoyu, bu ne böyle?
O senaryo çekildikten sonra izleyince.
Doğru.
Senaryoda böyle değildi, bu nasıl bir boğaz sıkmak? Biz çukurdaki gibi birbirinizi öldüreceksiniz falan zannettik demiş Kültür Bakanlığı. Kızmış yani, haklı. Sevgi gösterilir mi ya demiş, televizyonda sinemada demiş, göstereceksiniz, şiddet gösterin demiş yani.
Kesin böyle gerçekleşmiştir eminim.
Eminim.
Beni filmde en çok rahatsız eden şeylerden biri de sistematik tecavüz kabul görürken eşcinsel ilişki için bu kadar problem yaratılmış olması. Filmde de kadına yapılan tecavüz görünmüyor. Ve erkeklerin yaşadığı cinsel ilişki, yani cinsel ilişki iması eleştiriliyor. Gerçekte de bu oldu. Hatta ödülün verilmemesine kadar giden sonuçlar doğurmasını çok anlamadım ben.
Ya ötekiler arasından en ötekiyi seçip ne kadar uzağa gönderebiliyorsak, ne kadar onu öteki uçta tutabiliyorsak o kadar öteki uçta tuttuğumuz bir zamandan geçiyoruz aslında. Yani o filmde de işte kadın bir öteki, LGBT bir öteki. Yani LGBT daha öteki olunca bir anda o gölgelerine bakıyor. Günümüzün yansıması
işte tam olarak da aslında hepimiz ötekiyiz demiştim ya, çok güzel oraya bağlandı.
Yani 8 Mart'ta işte kadınlar seslerini duyurmaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Orada iki tane LGBT birey, onlar da kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Kendi yöntemleriyle ve çok keyifli de ve güzel, eğlenceli bir şekilde. Ama bir anda gündem ve şey onlar oluyor işte, tırnak içinde işte bilmem neler işte Taksim'de rezillik çıkardı oluyor. Bilmem neleri onlar çok güzel yakıştırmalar buluyor da benim şu an dilim varmadı söylemeye.
Yani bunu yapması için kurulan bir algı yönetim merkezimiz var zaten.
Bu arada evet.
Yasal bir şekilde işliyor, çalışıyor.
Evet, şeye bağlı, iletişim başkanlığına bağlı algı yönetim merkezi var Türkiye'nin.
8 Mart'ta haklarımızı savunmak, İstanbul Sözleşmesi ile kazanmış olduğumuz yasal hakları geri istemek devlet kademesinde suç gibi görünüyor. Ama biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta 6 yaşındaki kız çocuğuna evlilik adı altında sistematik cinsel ilişkiyi kabul gören de bir grup var ve buna hiç kimse de karşı çıkmadı.
Ki yani 10-15 sayfa içinde sadece 2 satırda falan geçiyordu herhalde ya da geçmiyordu bile LGBT. Cinsel yönelimi fark etmek
Meksizin diye yani sayıyor yani. Irk değildin. Onların hepsini sayıyor ve aralarında cinsel yönelim de geçiyor. Bir tek bu var yani. Evet, onun dışında cinsel yönelim ya da LGBT ile ilgili hiçbir şey yok. Biz madde madde okuduk. Şöyle bir şey, bu davadaki aslında eylemle ilgili de ben bir şey eklemek istiyorum. Siz tutup ama Gülşen de ne komik espri yaptı canım, abartıyorsunuz desen, suçu ve suçluyu övmekten
tabii,
başına de gelmeyen kalmaz yani. Ama 6 yaşındaki bir çocuğun tecavüz edilmesi durumunu normalize etmeye kalkınca birileri veya işte toplanıp eylem yapınca bu normaldir, ey mahkeme uyuma deyince, bu suçu ve suçluyu övmek olmuyor nedense.
Tabii. Kızını evlendiren adamı mahkeme kapısında beklediler pankartlarla. Bu ne biçim ceza, bu ne biçim adalet tabii diye hayatım yani.
Ya mahkeme kapısı önünde Can Dündar'ı vurmaya kalktılar ya.
Yani çok uç, saçma sapan bir örnek. Gülşen için gittiğimizi düşünelim. Durabilir miydik yan yana kapının önünde pankartla?
Hayır, mümkün değil.
Mümkün değil. Mümkün değil yani.
Canan Kaftancıoğlu için durabildiler mi? İmamoğlu için durabildiler mi?
Duramadılar. Yani. Duramadılar.
Ki bunlar bir de siyasi figürler Gülşen.
Bir gün Gülşen'in siyasi bir figüre dönüşebileceği aklımın ucundan geçmezdi. Ki bence Gülşen'in de aklından geçmezdi.
Bir tarafta Tuğçe Kazaz, bir tarafta Gülşen tarafını seçsin tarafını herkes.
Seçsin herkes, gerçekten öyle.
Herkes ona göre yapacağı işi bilsin yani.
Kasım ayında yeni bir oyun gösterime girdi. Osmanlı'nın son döneminde kadın eşcinselliğini anlatan Çıkmaz Sokak adında bir oyun. Bu oyunu görene kadar o dönem eşcinsel yönelime olan kadınların olabileceğini düşündüğüm halde bunu oyunlaştırıp kendilerini ifade edecek alan bulmaya çalışacaklarını hiç düşünmezdim. Bu yüzden çok şaşırdım. Belki biz de bugün yaşadığımız şeyleri daha rahat anlatabileceğimiz bir dünyaya ulaşırız. Ne dersiniz?
Muhakkak öyle. Yapılması gereken şey engellerin kaldırılması. Yani gölge etme, başka ihsan istemez derler ya, aslında bu gölge kalksa altından o ışık ve gökkuşağı çıkacak. Yani tek ihtiyacımız olan şey derler, ölü toprağını silmemiz lazım üstümüzden. Yoksa bu topraklarda ne fikirler üretildi, bu topraklarda kimler yaşadı, neler başarıldı ve elbet tekrar başarılacak, tekrar güzel güneşli günler göreceğiz mutlaka. Tek ihtiyacımız olan şey o üstümüzdeki ölü toprağını silmek olabilir.
Yani programın içinde de benim söylediğim gibi aslında hükümetler, iktidarlar bu konuyla ilgili konuşmadıkları zaman, senin de dediğin gibi gölge etmedikleri zaman zaten halkın böyle bir meselesi olduğuna inanmıyoruz biz.
Yani en basit 6-7 Eylül olayları, yani birbirlerine bir gün içinde, hatta saatler içerisinde düşman olup malına canına kasteder hale geldiler. Yani aslında bu şeyler olmasa yukarıdan müdahaleler, bu televizyonlar var, gazeteler var, yayın organları var. Yani bütün bunlar aslında bu manipülasyonlarını ve tanımlamalarını, ötekileştirmelerini bıraksalar aslında insanlar birbirlerini tanıyacaklar ve en temelde bahsettiğimiz gibi insan olduğumuzu, hatta hayvan olduğumuzu anlayacaklar aslında. Ama buna izin verilmiyor çünkü insanlar birbirlerine ön yargılı. Yani kaşı, bıyığı, başına taktığı, kulağına taktığı, burnuna taktığı, üstüne giydiği, ayağına giydiği her şey birbirine bir tanım haline getirildi. Bu tanımlar kalktığı zaman birbirimizi aslında üstümüzdekilerle değil, içimizdekilerle, kalbimizdekilerle görmeye başlayacağız. Ve aslında bütün bu umutlu güzel günler de gelmiş olacak bu sayede bence.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu gerçekten de bahsettiğimiz gibi aslında insanlar tanıdığında dedin ya, aslında hali hazırda zaten tanıyoruz. Gittiğimiz bakkal, belki abimiz, belki doktorumuz, belki öğretmenimiz, belki sıramızda yanımızda oturan arkadaşımız. Herhangi biri olabilir yani. Ve tekrar söylemem gerekirse, ben insanların bu konuda çok küçük bir azınlık dışında herhangi bir problemleri olduğunu da düşünmüyorum. Umutlu günler yakındır.
Tekrar konuğum olduğunuz için ve bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Bence dinleyicilerim de en az benim kadar keyif alacaklardır bu sohbetten.
Bizim kanalımıza da bekleriz efendim.
Bize de bekliyoruz hepsini.
Yani bizi de bir tapona soksunlar artık yani, lütfen.
Bence sizi de hak ettiğiniz yere getireceklerdir.
Biz de bölümümüzde duyuruyoruz her konuk olduğumuzda ve bizim dinleyicilerimiz de çok güzel geri dönüş yapıyorlar. Ay, ne kadar kendinize uygun bir program bulmuşsunuz konuk olmaya gitmek için. Bir başladık, bırakamadık programı dinlemeyi diye böyle tatlı tatlı geri dönüşler geliyor. Karşılıklı çok güzel bir şey oldu. Biz teşekkür ederiz asıl da tekrar davet ettiğiniz için.
O zaman yakın gelecekte bir sürpriz bölümle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.